Ayrım 22.
Hatta Butterfield Overland postası Apache geçidinde bir araba istasyonu kurmaya kalkıştığında hiç karşı koymamıştı. O civarda yaşayan Şirişavuvalar istasyon için ağaç kesmişler, bunları erzakla değiş tokuş etmişlerdi. Sonra 1861 yılının ilk Şubat günü Cochise Apache geçidinden bir mesaj aldı. Bir subayla görüşmek üzere istasyona gelmesi isteniyordu. Bunun da her zamanki alışılmış konuşmalardan biri olacağını sanan Cochise, ailesinden 5 kişiyi aldı yanına, erkek kardeşini, 2 yeğenini, bir kadını, bir de çocuğu. Cochise'i görmek isteyen subay 7. Piyade taburundan teğmen George N. Bascom'du ve yanına bir bölük asker katılarak John Ward'un çiftliğinden kaçırılan davarı ve bir melez oğlanı geri almaya gönderilmişti. Çünkü Ward, davar ve oğlanın çalınmasından Cochise'in Şirişahulalarının suçlu olduğunu ileri sürmüştü. Cochise ve akrabaları Bascom'un çadırına girer girmez çadırın çevresi 12 asker tarafından sarıldı ve teğmen açıkça Şirişahulaların davarı ve oğlanı geri vermelerini istedi hemen. Cochise çalınan çocuktan haberliydi. Gila'dan bir Coyoteo çetesi Ward'un çiftliğine saldırmıştı ve şimdi büyük bir olasılıkla Karadağlardaydılar. Böyle söyledi Cochise. Belki bir tazminat vererek çocuğun kurtarılması mümkün olabilirdi. Oysa Bascom çocuğun ve hayvanların Şirişahulalarda olduğunu ileri sürerek suçlamasında inat etti. Cochise ilk başta genç subayın şaka ettiğini sandı. Ne var ki Bascom çabuk parlayan cinstendi. Cochise suçlamayı hafife alınca teğmen Cochise ve akrabalarının tutuklanmasını emretti. Hayvanlar ve oğlan geri verilinceye kadar onları alıkoyacağını söyledi. Askerler kendisini tutuklamak üzere tam çadırdan içeri girdikleri sırada Cochise çadırda bir delik açarak tüfeklerin yaylım ateşi altında kaçtı. Yaralandığı halde Bascom'un takibinden kurtulmayı başardı. Fakat akrabaları yakalanıp tutuklandı. Cochise ve savaşçıları onları kurtarmak için Butterfield yolundan 3 beyazı kaçırdılar ve teğmenle bir değiş tokuş pazarlığına girişmeye çalıştılar. Bascom çalınan hayvanlarla çocukla pazarlığa dahil edilmediği sürece değiş tokuşu reddedeceğini bildirdi. Bascom'un halkının suçsuzluğuna inanmaması karşısında büyük bir öfkeye kapılan Cochise, Apache geçidini kapattı ve araba istasyonundaki piyade bölüğünü kuşattı. Tutsakları değiş tokuş etmesi için Bascom'u bir fırsat daha tanıdıktan sonra elindeki beyazları mızraklarla işkence ederek öldürdü. Apaçiler bu işkenceyle öldürme işini çok eskiden İspanyollardan öğrenmişlerdi. Birkaç gün sonra Bascom, Cochise'in 3 erkek akrabasını asarak misillemede bulundu. İşte Şirişahuaların tarihin bu noktasında İspanyollara olan nefretlerini Amerikalılara olan nefretlerine dönüştürdüler. Bundan böyle Şirişahualar ve öteki Apaçiler bütün öteki Kızılderili savaşlarından çok daha fazla can ve para kaybına yol açacak ve çeyrek yüzyıl sürecek bir gerilla savaşı vereceklerdi. O sıralarda yani 1861'de Apaçilerin büyük savaş reisi Cochise'den de uzun boylu 70 yaşında bir Nimron olan Mangas Colorado yahut Kırmızı yendi. Güneydoğu Arizona ve Güneybatı New Mexico'daki birçok çete arasında izleyicileri vardı. Cochise, Mangas'ın kızıyla evliydi. Bascom olayından sonra ikisi Amerikalıları ana yurtlarından sürüp çıkarmak amacıyla kuvvetlerini birleştirdiler. Trenlere saldırdılar, yolcu ve posta arabalarının yolunu kestiler ve birkaç yüz beyaz madenciyi Şirişahua dağlarındaki topraklarından Mogollonlara sürdüler. Mavi ceketlilerle boz ceketliler iç savaşa başladıktan sonra Mangas ile Cochise doğuya çekilinceye kadar boz ceketlilerle küçük çarpışmalara girdiler sürekli olarak. Ve sonra 1862'de binlerce mavi ceketliyle omzu kalabalık reis Carlton Şirişahua ülkesinin tam ortasından geçen eski yoldan çıka geldi. Kaliforniya'dan gelmekteydi. Mavi ceketliler ilkin ufak bölükler halinde geldiler. Apache geçidindeki terk edilmiş araba istasyonu yakınlarındaki kaynaktan su almak üzere duruyorlardı. At ayında yani Temmuz'un 15'inde Mangas'la Cochise ellerinde 500 savaşçıyı geçide ve kaynağın bulunduğu yere bakan kayalık tepelerde mevzilendirdiler. Bir süvari birliği ve iki tekerlekli araç eşliğinde 3 mavi ceketli piyade bölüğü batıdan doğru yaklaşmaktaydı. 300 asker tam geçitten geçerlerken Apaçiler ansızın tüfekleri ve oklarıyla saldırıverdiler. Birkaç dakika karşılık verdikten sonra telaş içinde geçitten geri çekildi askerler. Apaçiler arkalarından gitmedi. Mavi ceketlilerin geri geleceğini biliyorlardı. Piyadeler yeniden düzene girdikten sonra bu kez hemen arkalarında iki arabayla yeniden geçide girdiler. Askerler kaynağa birkaç yüz metre kadar yaklaştılar ama oralarda sığınacakları bir yer yoktu. Üstelik Apaçiler kaynağı yukarıdan kuşatmış bulunuyordu. Bir süre mevzilerini korudu mavi ceketliler. Sonra ansızın arabalar geldi yuvarlana yuvarlana. Birdenbire arabalardan alevler yükseldi. Kara duman bulutları yükseldi. Korkunç bir gümbürtü yankılandı kayalıklarda. Havada küçük küçük metal parçaları uçuştu. Apaçiler İspanyolların küçük toplarının sesini işitmişlerdi. Ama gümbür gümbür gümbür diyen bu arabalar korku ve ölüm saçıyordu. Savaşçılar zorunlu olarak geri çekildiler. Mavi ceketliler kaynağın tatlı sularını ele geçirdiler. Oysa Mangas'la Cochise kavgayı terk etmeye niyetli değillerdi. Küçük asker gruplarını arabalardan uzaklaştırabilirlerse yenilgiye uğratabilirlerdi. Ertesi sabah bir grup askerin büyük bir olasılıkla o yönden gelebilecek başka askerleri uyarmak üzere batıya doğru at sürdüğünü gördüler. Mangas yanına 50 kadar atlı savaşçı alarak askerlerin yolunu kesmeye gitti. Kovalamacı sırasında göğsünden vurularak kendini kaybetti, atından düştü Mangas. Önderlerinin vurulmasıyla umutsuzluğa kapılan savaşçılar çarpışmayı bırakarak Mangas'ın kanlar içindeki gövdesini kayalıklara taşıdılar. Cochise Mangas'ın hayatını kurtarmaya kararlıydı. İşi büyücülere ve onların şarkılarıyla tamtamlarına bırakmadı. Kayınpederini bir sedyeye koydurdu, bir grup savaşçının eşliğinde Meksika'da 100 mil kadar güneydeki Hanos köyüne götürdü. Çok ünlü bir Meksikalı cerrah yaşıyordu orada. Mangas, Colorado'nun umutsuz gövdesini cerrahın önüne yatırdılar ve kesin bir buyruk verdiler. İyileştir onu. O ölürse bütün köy halkını da ölmüş bil. Birkaç ay sonra Meksika'dan aldığı geniş kenarlı hasır şapkası, meşin tozlukları ve Çin sandaletleriyle yeniden Mimbre dağlarındaydı Mangas. Eskisinden çok daha zayıftı, yüzünde kırışıklıklar belirmişti. Ama olduğundan 50 yaş gençleşmişçesine savaşçılarına önderlik edebiliyor, at sürebiliyor, tüfek atabiliyordu hala. Dağlarda dinlenirken omzu kalabalık reis Carlton'ın maskeloraları kuşattığını ve onları Basgredona'da hapsettiğini duydu. Mavi ceketlilerin her yerde Apaçileri aradıklarını ve onları kendisinin ve Cochise'in 63 savaşçısını Apaçi geçidinde top arabalarıyla öldürdükleri gibi öldürmekte olduklarını öğrendi. Karıncalar uçtuğu zaman yani 1863 Ocak ayında Mangas Mimbre Irmağı üzerinde kamp kurmuş bulunuyordu. Bir süredir kafasını kurcalayan tek sorun ölmeden önce bütün Apaçileri nasıl barışa kavuşturacağıydı. 1852'de Santa Fe'de imzaladığı anlaşmayı hatırlıyordu. O yıl Apaçilerle Birleşik Devletler temsilcileri sürekli barış konusunda anlaşmaya varmışlardı. Gel gelelim, barış ve dostluk ancak birkaç yıl sürmüş, şimdi gene düşmanlık ve ölüm gelmişti. Oysa halkının yeniden barış içinde yaşadığını görmek istiyordu. Victoria ve Geronimo gibi en cesur ve en zeki genç savaşçılarının bile Birleşik Devletler'in büyük gücüne karşı duramayacağını biliyordu. Sayıları havada uçuşan karıncalar kadar çoğalan Amerikalılarla ve onların mavi ceketlileriyle yeni bir anlaşma yapmanın zamanıydı belki de. Bir gün bir Meksikalı elinde beyaz bayrakla Mangas'ın kampına yaklaştı. Bazı askerlerin yakınlarda olduklarını ve kendisiyle barış konuşması yapmak istediklerini söyledi. Askerlerin ayaklarına kadar gelişleri Mangas'a bir lütuf gibi göründü. Aslında omzu kalabalıklardan biriyle görüşmeyi niye tutardı ya, Kaliforniya gönüllülerinden küçük Kaptan Edmund Sheridan'ı görmeye razı oldu. Mimbron savaşçıları Mangas'a gitmemesini söyleyerek uyardılar kendilerini. Apache geçidine askerleri görmeye gittiğinde Cochise'in başına gelenlerini hatırlamıyor muydu? Fakat Mangas savaşçıların kaygılanmalarına kulak asmadı. Ne de olsa yaşlı bir adam sayılırdı. Askerlerin barış konuşmaktan öte bir amacı olmayan bir ihtiyara ne zararları dokunabilirdi ki? Gene de savaşçılar yanına muhafız almasında direttiler. Mangas 15 yiğit seçti, askerlerin kampına doğru yola koyuldular. Kampı iyiden iyiye görecek kadar yaklaştıklarında Mangas ve muhafızları kapitanın ortaya çıkıp kendini göstermesi için durup beklediler. İspanyolca konuşan bir madenci Mangas'ı kampa götürmeye geldiyse de Apache muhafızlar yüzbaşı Sherland beyaz bayrak çekinceye kadar reislerini koyvermediler gitsin. Beyaz bayrak çekilir çekilmez Mangas muhafızlarına geri dönmelerini söyledi. Kampa tek başına gidecekti. Beyaz bayrağın güvencesi altındaydı, kılına bile dokunamazlardı. Mangas atını askerlerin kampına doğru sürdü ama savaşçıları henüz gözden kaybolmuşlardı ki çalıların arasından çıkan bir düzine asker tüfeklerini Mangas'a doğrultu verdi. Tutsak edilmişti Mangas. Mangas'ı hemen eski McLean kalesine kampımıza götürdük diye anlatıyordu Kaliforniya gönüllüleriyle birlikte yolculuk eden madencilerden Daniel Connor. Askerleriyle birlikte oraya gelen General West'e tam zamanında yetiştik. General, Mangas'ın mahpus beklediği yere yürüdü, çevresindekilerin arasında görkemli bir heykel gibi duran ihtiyar reisin karşısında cüce gibi kalmıştı. Mangas, yorgun ve bıkkın görünüyordu. Konuşmayı reddetti. Bu kez soluk yüzlülere biraz fazla güvenmekle hata ettiğini anlamıştı galiba. Mangas'ın başına nöbetçi dikilen iki asker gece ilerleyip hava iyice soğuduğunda hemen kendilerini hem de mahpuslarını donmaktan kurtarmak amacıyla ateş yaktılar. Sonraları Kaliforniya gönüllülerinden Clark Stockin, General Joseph West'in nöbetçilere şu emri verdiğini anlatacaktı. Onu yarın sabah ölü ya da diri istiyorum. Anlıyor musunuz? Onu ölü istiyorum. Bölgede Mangas'ın apaçileri bulunduğu için karanlık çöktükten sonra kampın çevresine fazladan devriye konmuştu. Daniel Connor da o akşam nöbetçiydi. Gece yarısından hemen önce çevreyi dolaşırken Mangas'ı bekleyen nöbetçilerin ihtiyar reisi bir şeyler yaptıklarını, onun da durmadan ayaklarını harmaniyesinden altına çekmeye çalıştığını gördü. Askerlerin ne yaptığını merak eden Connor karanlığa çekilerek onları seyre koyuldu. Askerler süngülerini ateşte kızdırıyor, Mangas'ın ayaklarını ve bacaklarını sürüyorlardı. İhtiyar reis bu işkenceye birkaç kez dayandıktan sonra ayağa kalktı ve nöbetçilere sinirli el hareketleriyle İspanyolca kendisiyle böyle oyun oynayacak bir çocuk olmadığını anlatmaya başladı. Ama fazla bir şey söyleyemedi. Tam bağırıp yakınmaya başlamıştı ki askerler aynı anda tüfeklerini ateşleyerek Mangas'ı delik deşik ettiler. Mangas yere yıkıldığında askerler bu kez tabancalarını boşalttılar üzerine. Biri kafa derisini yüzdü, biri de başını kesip kafatasını batıda bir frenoloji uzmanına satmak üzere ateşte kaynattı. Başsız gövdeyi bir hendeğe attılar. Tabii resmi askeri raporda Mangas'ın kaçmaya çalışırken vurulduğu belirtiliyordu. Bunun üzerine Daniel Connor'un deyişiyle, Kızılderililer olanca iştenlikleriyle savaşa girdiler. Bütün güçleriyle reislerinin intikamını almaya çalışıyorlardı sanki. Cochise ve 300 savaşçısı hain beyazları sürüp atmak ya da gebertmek amacıyla Arizona'daki Shirishua ülkesinden New Mexico'daki Mimbre dağlarına kadar olan bölgede bir sefere girişti. Victoria, Basque Rodendo'dan kurtulan Mascaloa'ların daha olduğu bir başka çete topladı. Rio Grande boyunda Jornada del Muerto'dan El Poso'ya kadar olan yerleşme merkezlerine ve yollara akınlar düzenlediler. Bu küçük Apache orduları 2 yıl boyunca güneybatıyı allak bullak ettiler. Silah olarak sadece ok ve yayları vardı ama 3 tüylü ve uzun oklarının uçları iyice sivrileştirilmişti. Aslında bu okların kullanılması büyük bir ustalığı gerektiriyordu. Ama bir kere hedeflerine saplandılar mı kurşun gibi paramparça ediyorlardı girdikleri yeri. Apaçiler olanakları el verdiğince iyi dövüştüler. Ama gel gör ki bir apaçiye yüz beyaz düşüyordu. Ve gelecekte onları ya ölümün ya da mahpusluğun beklediği son derece açıktı. İç savaş sona erdikten ve General Carleton ayrıldıktan sonra Birleşik Devletler hükümeti apaçilerle barış yapma eğiliminde olduğunu gösteren girişimlerde bulundu. Büyük Yapraklar ayında yani 21 Nisan 1865'te Victoria ile Nana Santa Rita'da Birleşik Devletler'in bir temsilcisiyle buluştular. "Ben ve halkın barıştan yanayız," dedi Victoria. "Usandık savaşmaktan yoksuluz. Ne üstümüzde var ne başımızda. Yeterince beslenemiyoruz. Barış yapmak istiyoruz ama kalıcı sürüp gidecek bir barış. Ellerimi ve ağzımı soğuk temiz suyla yıkadım. Dediklerim doğrudur." "Bize güvenebilirsiniz," diye ekledi Nana da. Temsilcinin verdiği cevapsa açıktı. "Size barış yapar mısınız, yapmaz mısınız?" diye sormaya değil, ancak Bosque Rodando'da size ayrılan toprak parçasına gitmekle barışa kavuşabileceğinizi söylemeye geldim. Bosque Rodando'ya ilişkin çok şey işitilmişti. Kızılderililer üstelik işittiklerinin hepsi de kötü şeylerdi. "Söylediklerini yerli yerine oturtamıyorum," diye cevapladı Nana kuru bir sesle. "Ama sözleriniz ta yüreğime çöktü. Hiç unutamayacağım." Victoria, Bosque Rodando'ya gitmek üzere yola çıkmaları için kendilerine 2 günlük bir süre tanınmasını istedi. Adamlarını ve atlarını toparlamaktı amacı. Temsilciye 23 Nisan'da Pinos Altos'ta yeniden buluşmak üzere söz verdi. Temsilci 4 gün bekledi Pinos Altos'ta ama ortalıkta tek bir apaçı görünmedi. Lanetlenmiş Bosque Rodando'ya gitmektense açlık, yoksulluk ve ölümle yüz yüze gelmeyi yeğlemişlerdi. Bazıları çekmiş güneye Meksika'ya gitmişti, bazıları ise Dragon Dağları'nda bulunan Cochise katılmıştı. Cochise, Apache geçidinden ve Mangas'ın haince öldürülmesinden aldığı derslerden sonra Birleşik Devletler'in barışçı yaklaşımına en ufak bir yakınlık göstermemişti. Bundan sonraki 5 yıl Apache savaşçıları Amerikalıların kalelerinden ve yerleşme merkezlerinden genellikle uzak duracaklardı. Ama gene de bir çiftçi yahut bir madenci ne zaman aşırı bir temkinsizlik gösterse hemen bir akıncı çetesi ortaya çıkıyor, adamın atlarını yahut davarını kaçırıveriyordu. Ve böylece gerçek bir gerilla savaşı veriyorlardı. 1870'te bu akınlar artık iyiden iyiye sıklaşmıştı. Beyazlarca en fazla tanınan reis olduğu için nerede meydana gelmiş olursa olsun genellikle bütün düşmanca eylemlerden Cochise sorumlu tutuluyordu. İşte bu yüzden 1871 ilk yazında Kızılderili sorunları danışmanı Washington'a gelmesini bu kadar çok istiyordu Cochise'in. Ne var ki herhangi bir şeyin değişmiş olabileceğine inanmıyordu Cochise. Birleşik Devletler hükümetinin herhangi bir temsilcisine hala güvenemiyordu. Birkaç hafta sonra Grant kampında eski Minzin ve Aravaipa'ların başına gelenlerden sonra yani Cochise apaçilerin hiçbir hain Amerikalıya güven beslememesine ilişkin daha da kesin bir karara varmıştı. Eski Minzin'le 150 kişilik çetesi Aravaipa deresinde yaşıyordu. Hem zaten adlarını da oradan almışlardı. Aravaipa deresi Cochise'in müstahkem mevkinin kuzeyinde San Pedro Irmağı ile Galeria dağlarının arasındaydı. Eski Minzin kısa boylu, tıknaz, iri kaba yüzlü, hafif çarpık bacaklı, yakışıklı bir apaçiydi. Sağ solu belli olmaz, bazen son derece yumuşak başlı, bazen de müthiş öfkeli olduğu görülürdü. 1871 yılının 1 Şubat günü Aravaipa Deresi ile San Pedro Irmağı'nın birleştiği noktadaki Grant Kampı'na gitti eski Minzin. Oradaki kapitanın Tayman Royal E. Whitman'ın Kızılderililere dostça bir tutum takındığını işitmişti. Onu görmek istediğini bildirdi. Eski Minzin, Whitman'a artık halkının yurtsuz kaldığını, bundan böyle de bir yurt edinmelerinin pek mümkün görünmediğini, çünkü mavi ceketliler tarafından durmadan kovalandıklarını ve sırf apaçi oldukları için her görüldükleri yerde vurulduklarını, öldürüldüklerini anlattı. Bir yere yerleşebilmeleri ve Aravaipa boylarında ekin ekebilmeleri için barış yapmak istiyordu. Whitman, eski Minzin'e hükümetin kendilerine yer ayırdığı Beyaz Dağlara niçin gitmediklerini sordu. "Orası bizim ülkemiz değil ki," diye cevap verdi reis. Üstelik orada yaşayanlar da bizim insanlarımız değil. Gerçi onlarla, Koyateralar, barış içindeyiz ama hiçbir zaman kaynaşamadık. Atalarımız, daha önce de atalarımızın ataları bu dağlarda yaşamışlar, bu vadide ekin ekmişler. Başlıca yiyeceğimiz olan meskal, yani eskimizin burada aynı adla bilinen alkollü içkiden değil, toprakta açılan, çukurlarda pişirilen tatlı ve besleyici bir yiyecek olan kızartılmış saburotu yaprağından söz ediyordu. Maskelora, Apaçileri de adlarını bu yiyeceklerden almışlardı. Yapmasını öğrendik. Burada her yaz ve her kış hiç şaşmadan elde ettiğimiz bir yiyecek var. Oysa beyaz dağlarda hiç bundan yok. Biz bunsuz edemeyiz, hastalanırız. Bazılarımız kısa bir süredir beyaz dağlarda ama zerre kadar mutlu değiller. Hepsi de arabaya paya gidelim, son bir barış anlaşması yapalım ve onu hiç bozmayalım diyor. Tayman Whitman, eski menzine onun çetesiyle barış anlaşması yapacak yetkiye sahip olmadığını ama eğer ateşli silahlarını teslim edecek olurlarsa üstlerinden talimat gelinceye kadar kalenin yakınlarında savaş tutsağı olarak kalmalarına izin verebileceğini söyledi. Eski menzin Tayman'ın bu önerisini kabul etti ve Arawaipalar azar azar gelerek silahlarını teslim ettiler. Hatta bazıları oklarıyla yaylarını bile verdiler. Derenin birkaç mil yukarısında bir köy kurdular. Ekin ektiler ve mezkal pişirmeye başladılar. Whitman kamptaki süvari atları için kuru ot kestiriyordu onlara. Böylece erzak satın alabilecek kadar para da kazanıyorlardı. Çevredeki çiftçiler de bazılarını emekçi olarak çalıştırıyordu. Bu deney o kadar iyi yürüdü ki Mart ayı ortalarında bazı pinallerde dahil olmak üzere yüzü aşkın Apache eski menzine katıldı. Hemen her gün daha başkaları da geliyordu. Bu arada Whitman üstlerine bir mektup yazarak durumu açıklamış, talimatlarını beklediğini bildirmişti. Ama bu isteği Nisan sonlarında hükümetin saptadığı şekillere boyun eğmesi söylenerek geri çevrilmişti. Eski menzin, Apaçilerinin bütün eylemlerinden kendisinin sorumlu olduğunu bildiği için rahatsız olan Tayman, Kızılderililerin hareketlerini çok yakından gözlemeye koyuldu. 10 Nisan günü Apaçiler Takso'nun güneyindeki San Xavier'e saldırarak at ve davar çaldılar. 13 Nisan günü Takso'nun doğusundaki San Pedro yakınlarına yapılan bir baskında 3 Amerikalı öldürüldü. 1871 yılında Takso'nun 3000 kumarbaz, meyhaneci, tacir, nakliyatçı, madenci ve iç savaş sırasında servet yapan, bu vurgunlarını bir Kızılderili savaşıyla sürdürmeyi umut eden birkaç müteahhitin at oynattığı bir vahaydı. Taksonlular kendilerini Apaçilere karşı korumak için bir kamu güvenlik komitesi kurmuşlardı. Ama hiçbir Apaçi şehre yaklaşamadığından komite üyeleri sık sık atlarını atlıyor, çevre köylere saldıran Apaçilerin ardına düşüyorlardı. Nisan'da yapılan iki baskından sonra bazı komite üyeleri saldırganların Grand Camp'ı yakınındaki Arawaipa köyünden geldiğini açıkladılar. Grand Camp'ı 55 mil uzakta olduğu için Arawaipaların onca yoldan gelip saldırmaları pek mümkün görünmüyorsa da ama komite üyelerinin bu açıklaması Taskonluların büyük bir çoğunluğunca hemen benimsendi. Aslında Apaçilerin çalışarak geçimlerini sağladıkları ve barış içinde yaşadıkları temsilciliklere karşıydılar. Bu koşullar askeri kuvvetlerin azaltılmasına, dolayısıyla da savaş vurgunculuğunun iyi yürümemesine yol açıyordu.